Ayrım 35.
Bencil biri olsam her zaman böyle baskılar olsun isterdim. Her güldü. Ha, kasabaya telefon edip Amerika'ya kalkan uçakta Bayan Stern için yer ayırtır mısın? Pau, Paris, New York, Chicago olsun. Gidiyor mu yani? Hemen değil. Onu göz önünde istemiyorum. Ama rezervasyon yaparsak bilgisayara girer ve hemen Şişko'ya da ulaşır. Biraz şaşırtırız onları. Şişko da kim? Bir bilgisayar, nihai düşman. Budala insanları bilgiyle silahlandırıyor. Bu sabah çok acı konuşuyorsun. Öyle. Biraz da kendime acıma duygusu içindeyim. O sözü söylemek istememiştim ama doğru. Senin gibi birine de hiç yakışmıyor. Biliyorum diye gülümsedi Hal. Dünyada hiç kimse beni böyle eleştirmeye cesaret edemezdi. Sen bir hazinesin Hana. İşim bu, doğru. Lökago nerelerde Tanrı aşkına? Gümbürtüsünü duyamıyorum. Bir saat kadar önce Bayan Stern'le çıktı. Ona metruk kasabaları gezdirecekmiş. Kızın keyfi yerindeydi doğrusu. Sathi insanların yaraları kolay sağalır. Bir yastığa ne kadar yatsan çürütemezsin. Ne zaman dönecekler? Öğle yemeğine gelirler sanırım. Bena'ya rosto yedireceğime söz verdim. Sen Hana'yı daha evine götüreceğini söylemiştin. Ne zaman çıkacaksınız? Ortalık kararırken beni izliyorlar. Geceyi onunla geçirmek niyetinde misin? Herhalde. Karanlıklarda o yolları inmek istemem. Hannah'tan hoşlanmadığını biliyorum ama o tip orta sınıf kızların kendilerine terörle, devrimle eğlence arasından hoşlanmam. Varlığı bana daha şimdiden epey pahalıya mal oldu. Daha evindeyken onu cezalandırmayı mı düşünüyorsun? Aklıma gelmemişti. Kalpsiz olma, iyi bir çocuk o. 24 yaşında. O yaşta hala çocuk kalmaya hakkı yok. Üstelik iyi de değil, yalnızca sevimli. Hal Hana'nın cezalandırma deyimiyle neyi anlatmak istediğini biliyordu. Zaman zaman canını sıkan genç kadınlardan öç almak için onlarla sevişirdi. Bu sevişmede kendi taktik ve tecrübelerini, egzotik bilgilerini kullanır, kadına bir daha ömründe ulaşamayacağı dakikalar yaşatır, zavallıcık ömrü boyunca çeşitli evliliklerle o etkinin benzerini boş yere arar dururdu. Hana aslında Hannah konusunda bir kıskançlık duymuyordu, gülünç olurdu duysa. Birlikte yaşadıkları 2 yıl boyunca Hal de kendisi de seyahatlere çıkmakta, başka cinsel tecrübelere girişmekte özgür olmuşlardı. Bu fiziksel merak ikisinin de iştahını dozunda tutmasına yaramış, yaptıkları kıyaslamada ellerindekinin değerini daha iyi anlamalarını sağlamıştı. Hana bir keresinde ona şaka yollu takılmış, bu işten Nikolay'ın karlı çıktığını belirtmişti. Eğitilmiş bir erkeğin istekli bir amatörle çeşitli düzeylerde faaliyet göstermesi kolaydı. Oysa bir kadının sarsak bir erkek karşısında şehvetini daha da körüklemekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ama Hana gene de Paris'in veya Côte d'Azur'un güzel adeleli gençleriyle birlikte olmaktan hoşlanıyordu. Özellikle fiziksel güzellikleri açısından, sarılabileceği bir oyuncak olarak. Akşamüstü giderek kararmakta olan virajlı dağ yolunda ilerliyorlardı. Sollarında yükselen dağlar ayrıntıları gözükmeyen geometrik şekillere benziyordu. Sağdakiler ise batan güneşin etkisiyle pembe ve amber rengindeydiler. Echebar'dan yola çıktıklarında Hannah susmaksızın Lökago ile ne kadar iyi vakit geçirdiğini anlatıyordu. Issız köyleri gezerken bütün kilise saatlerinin yelkovanıyla akrebinin köylülerce çıkarılıp alındığını fark etmişti. Lökago bunun nedenini açıklamıştı ona. Saatin kollarını çıkarmak şarttı. Çünkü kilisede artık saati kuracak kimse olmayacağına göre ve Tanrı'nın zamanını yanlış bildirmekte günah olduğuna göre başka ne yapılabilirdi? Bu arada Bask Katolikliğinin ruhunu yansıtan bir ibare de kiliselerin kulesine yazılmıştı. Her saat yaralar, sonuncusu öldürür. Şimdi artık susmuştu Hannah. Dar vadiden böyle birdenbire yükselen dağların hazin güzelliği etkilemişti onu. Yol boyunca Hal 2 kere kaşlarını çatıp ona bakmak zorunda kalmış, ikisini de onun yüzünde sakin bir gülümsemeyle, yumuşak bakışlarla çevreyi izler bulmuştu. Kızın yaydığı alfa sınıfı titreşimler etkiliyordu Hal'i. Küçük bir şapşal diye nitelendirdiği kızdan beklenmeyecek bir şeydi bu. İçindeki huzur ve barış titreşimlerinden belliydi kızın. Tam ona kara eylülcüler hakkında ne düşündüğünü sormaya hazırlandığı sırada, arkadan gelmekte olan ve yalnızca yan ışıklarını yakmış bulunan bir arabayı dikiz aynasında gördü. Diamond'ın veya Fransız polisinin kızı güvenli bir yere götürmek isteyeceğinden kuşkulanmış olabileceği geldi hemen aklına. Yolun ayrıntılarını hatırlamaya çalışırken elleri direksiyona iyice sarıldı. Bu arabayı yolun neresinde kendisini geçmeye zorlayabileceğini düşünüyordu. Tam geçerken onu soldaki dik yamaca çarptırmak güç olmayacaktı. Saldırgan sürücülük konusunda epey ders almıştı. Şu anda kullandığı Volvo gibi ağır arabaları seçmesi hep bu gibi ihtimaller içindi. Yolun hiçbir yeri düz değildi. Durmadan kıvrılıp duruyor. Alttaki nehre paralel gidiyordu. Güvenli geçiş yapabilecek yeri yoktu. Ama bu durum tabii bir Fransız sürücüyü asla etkileyemezdi. Fransızların sollama tutkusu efsaneleşmiş bir şeydi. Arkadaki araba giderek yaklaşmayı sürdürdü. Sonunda Hel'in arka tamponuyla arasındaki uzaklık bir metreye indi. Kornasını çalıp farlarını yaktı ve kör bir virajda burnunu sola kıvırıverdi. Hel rahatlayıp yavaşladı. Arabanın geçmesine izin verdi. Korna ve farlar ona bunun bir öldürme eylemi olmadığını anlatmaya yetmişti. Hiçbir profesyonel böyle bir hareketi önceden anons etmezdi. Demek bu gelen gene o çocuksu Fransız sürücülerden biriydi. Zavallı Peugeot motoruna yüklenip geçme savaşı verirken Hel babacan gülümsedi. Genç sürücünün direksiyon tutan parmak eklemleri bembeyaz kesilmiş, yolu tutturabilme çabası içinde gözleri yuvalarından uğrar gibi olmuştu. Hel'in tecrübelerine göre ancak düzgün yollarda uzun yolculuklar yapmaya alışkın olan Kuzey Amerika sürücüleri otomobile oyuncak muamelesi ederlerdi. Fransız sürücünün tedbirsiz halleri gerçi Hel'in canını sıkardı ama İtalyanlarınki bundan da beterdi. İtalyan sürücüler otomobili kendi penislerinin uzantısı gibi görür, İngilizlerse arabayı penislerinin yerine kullanıyormuş gibi davranırlardı. Vadi yolundan ayrıldıktan bir yarım saat kadar sonra Larun Dağı'na saptılar. Bu seferki yolları çok kötüydü, yapılmamıştı. Altlarında can çekişen bir yılan gibi kıvrılıp duruyordu. Yol bazen Volvo'nun eninden değilse bile dönüş alanından daha fazla daralıyor, lastikler kenarlardaki çakılları aşağı yuvarlıyordu. Birinci vitesten yukarı hiç çıkmamışlardı. Tırmandıkları yamaç da öyle dikti ki kısa zamanda gecenin içinden çıkıp tekrar akşam ışıklarına girdiklerini fark ettiler. Batıya döndükleri zaman ön camda ışık gözü kamaştıracak biçimde parladı ve hemen ilerideki kayaların gölgesiyle yok oldu. Az sonra bu ilkel yol bile ikiye ayrıldı. Onlar daha yüksek çayırlara doğru tırmanmaya koyuldular. Batmakta olan güneş kocaman, kıpkızıl görünüyordu buradan. Yükseklerdeki doruklarda kar vardı. Karlar önce pembeleşti, sonra eflatuna mora dönüştü, sonra siyahlaşıp görünmez oldu. Gökyüzünün batı kesiminde mavi ışıklar büsbütün bitmemişti ama doğuda yıldızlar görünüyordu. Hel arabayı bir granit kayanın dibinde durdurup el frenini çekti. Burada ineceğiz dedi. Daha 2,5 kilometre yolumuz var. Yukarı doğru mu diye sordu Hanna. Genellikle yukarı. Ulu tanrım, sizin bu kulübe bayağı safa yerdeymiş. Özelliği bu. İnip kızın çantasını aldılar. Alırken de Volvo'nun bagaj kapağıyla her zamanki gibi güreşmek zorunda kaldılar. 20 metre yürüdükten sonra Hel doyurucu düzenini bozduğunu hatırladı. Geri dönüp arabayı tekmelemektense yerden bir taş alıp fırlattı. Şansı yaver gitmişti. Taş arka cama çarpıp orada örümcek ağ biçiminde bir çatlak meydana getirdi. Hanna, bu da ne demek oluyor diye sordu. Yalnızca bir jest, sisteme karşı insan. Gidelim hadi, yakınımdan yürü. Ben yolu sezgilerimle biliyorum. Orada ne kadar yalnız kalacağım? Seni nasıl göndereceğime karar verinceye kadar. Bu gece siz de kalacak mısınız? Evet. Bir iki saniye yürüdükten sonra Hanna, bu iyi dedi. Ortalık hızla karardığı için Hel çabuk yürüyordu. Hanna genç ve güçlüydü. Ona ayak uydurması zor olmuyor, sessizce onu izliyor. Bir yandan da dağların renk değiştirmesini gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Hal az önce arabada olduğu gibi gene onun titreşimlerinden şaşırtıcı bir alfa tonu sezdi. Meditasyonla ve ruhsal huzurla ilgili ton. Üstelik içine batılı gençlere özgü nitelikler de karışmamıştı. Kulübeye çıkan yokuştan önceki son çayırı geçerken Hannah birden durdu. "Bu ne?" dedi. "Hangisi?" "Bakın bu çiçekler. Daha önce ömrümde görmedim." Eğilmiş tozu sarı renkteki minicik çam biçim çiçeklere bakıyordu. Hal başını salladı. "Evet, bunlar yalnız bu çayırda, bir de şu ilerkinde çıkar. Burada yükselti 1200'e az geçiyor. Çiçeklerin bu bölgede adı sonbahar gözü. Çoğu kişi de bunları hiç görmemiştir çünkü yılda yalnızca 3-4 gün açarlar." "Çok güzel, ama ortalık karardığı halde hala açıklar. Hiç kapanmaz onlar. Geleneğe göre ömürleri çok kısa olduğu için arada gözlerini kapamaya cesaret edemiyorlarmış. Hazin." Hal omuzlarını kaldırdı. Küçük bir masanın başına karşılıklı oturmuş yemeklerini bitirmeye çalışıyor, geliş yolunu görebilen büyük pencereden dışarıya bakıyorlardı. Zaten kulübeye o yolun dışında ulaşacak başka bir yolda yoktu. Hal normal olarak cam duvarın önünde oturmaktan tedirginlik duyardı. Özellikle içeride lamba yanarken ve dışarısı da karanlıkken. Ama buradaki çift kat camın kurşun geçirmez olduğunu biliyordu. Kulübe bölgeye özgü taşlardan basit biçimde yapılmıştı. Bir tek oda ve bir de yatak olarak kullanılan yükseltilmiş kerevet bölümü. İlk geldiklerinde Hal, Hannah'a burayı iyice anlatmış, özelliklerini belirtmişti. Yukarıdaki karlı yaylalardan gelen akarsu kulübenin tam altından geçiyordu. Yerdeki bir kapağı kaldırınca insan evden çıkmadan su alabilecek demekti. Ocak ve soba için kullanılacak yakıtın konulduğu 400 litrelik depo evin yapıldığı taşlardan yapılmıştı. Dışarıdan ateş edilirse delinmezdi. Evin tek kapısını kapadıktan sonra üstüne madeni ikinci bir kapı da kapanabiliyordu. Kiler evin bir duvarını oluşturan granit kayaya oyulmuş olup içinde bir insana 30 gün yetecek yiyecek vardı. Kurşun geçirmez cam duvarda küçük bir bölüm normal camdandı. Gerektiğinde orası kırılıp yaklaşan birine evden ateş edilebilirdi. Duvarlar iyice düzeltilmiş, kaya parçaları temizlenip alt kapaktan aşağı yuvarlanmıştı. "Tanrım," dedi kız, "burada insan bir orduyu bile ebediyen kendinden uzak tutabilir." "Orduyu tutamaz, hem ebediyen de değil. Ama gene de yaklaşması güç bir yer." Rafların birinden yarı otomatik dürbünlü bir tüfek alıp kıza verdi. "Bu silahı kullanabilir misin?" dedi. "Şey, herhalde." "Anlıyorum. Bak, önemli olan bir tek şey var. Elinde Sakaho taşımaksızın bu eve yaklaşan kimi görürsen ateş edeceksin. Vurup vurmaman önemli değil. Silahın sesi dağlarda yankılanacak, yarım saat içinde de sana yardım gelecektir." "O dediğin neydi?" "Sakaho, içinde şarap taşımaya yarayan deriden bir tulumdur. İşte şunun gibi. Bu dağdaki çobanlarla kaçakçıların hepsi senin burada olduğunu biliyor. Onlar benim dostlarım. Hepsi de Sakaho taşır. Yabancı biri ise taşımaz." "Gerçekten o kadar tehlikede miyim?" "Bilmiyorum. Ama beni neden öldürmek istesinler?" "Öldürmek istediklerini de bilmiyoruz. Ama belki sen ölürsen benim bu işle olan ilgimin biteceğini düşünürler. Amcana olan borcumu ödeyebilmek için başka yapacak bir şeyim kalmadığını hesaplarlar. Tabii budalaca bir düşünce olur bu. Çünkü eğer ben seni korurken seni öldürmeye kalkarlarsa misillemeye girişmek zorunda kalacağım demektir. Ama karşımızda bezirgen kafalar var. Budalalık onların entelektüel sığınağıdır. Şimdi her şeyi idare edebilecek misin? Bir gözden geçirelim." Kıza sobayı ve ocağı yaktırdı. Alt kapaktan su çektirdi, tüfeğe mermi doldurttu. "Bu arada şu mineral haplarından günde bir tane almayı da unutma," dedi. "Alttan akan derenin suyu erimiş kar suyundan başka bir şey değil. İçinde mineral yok. Süre uzarsa vücudundaki mineralleri tüketirsin." "Tanrım, burada ne kadar kalacağım ben?" "Emin değilim. Bir hafta. Belki iki. Kara Eylülcüler uçağı kaçırdıktan sonra senin üstündeki baskı da hafifleyecektir." Her yemeği hazırlarken Hannah evin içinde dolaşıyor, gördüğü eşyalara dokunuyor, kendi kendine düşünüyordu. Sonunda camın önündeki küçük masanın başına oturabilmişlerdi. Mum ışığı kızın yumuşak ve genç yüzünü aydınlatıyor. Bu yüzde henüz karakter ve tecrübe çizgileri bulunmadığı için onu daha da masum gösteriyordu. Yemek boyunca sessiz kalmıştı Hannah. Ayrıca her zamankinden fazla da şarap içmişti. Gözleri dalgın ve nemliydi. Artık beni merak etmeyin dedi. Ne yapacağım çok iyi biliyorum. Eve dönmeye kesinlikle karar verdim. Bu sabah erken saatlerde verdim o kararı. En iyisi geri dönüp bütün bu öfkeleri ve çirkinlikleri unutmak. Benim işim değil bunlar. Ayrıca galiba şimdi anlıyorum ki biraz da önemsiz şeyler. Bir yandan mumun aleviyle oynuyor, parmağını alevin içinden geçiriyordu. Dün gece bana garip bir şey oldu diye devam etti. Çok acayip ama harika bir şey. Bütün gün hep o duygunun etkisinde kaldım. Hel hemen gün boyu aldığı alfa titreşimleri düşündü. Gece uyuyamadım diyordu Hannah. Kalkıp karanlıkta evinizde biraz dolaştım. Sonra da bahçeye çıktım. Hava serindi ama hiç rüzgar yoktu. O küçük akarsuyun yanına oturdum. Sudaki ışıkların oynaşmasını izliyordum. Onlara bakıp duruyor, hiçbir şey düşünmüyordum. Derken birdenbire kendimi çocukluğumdaki gibi hissettim. Bir anda bütün baskılar ve karışıklıklar, bütün korkular yok oldu, eriyip gittiler. Çok hafiflemiştim. Sanki olduğum yerden alınıp başka bir yere taşınıyordum. Daha önce hiç gitmediğim bir yere. Ama orası çok iyi bildiğim bir yerdi. Güneşli ve sessizdi. Her yanımda çimenler vardı. Bir anda her şeyi anlıyor gibi oldum. Sanki ben, bilmiyorum. Sanki ben kendim, ay birden elini mumun alevinden geri çekip yanan parmağını emmeye koyuldu. Her gülerek başını salladı. Kız da gülüyordu. Aptallık bu yaptığım dedi. Doğru. Galiba söylemek istediğin şeyi biliyorum. Sanki sen de, güneş ışığı da, çimenler de hep aynı varlıktınız. Aynı şeyin parçalarıydınız. Hannah parmağı hala dudaklarında ona baktı. Bunu nereden bildiniz dedi. Bu deneyi başkalarının da yaşamışlığı vardır. Çocukken de böyle şeyler mi olurdu demiştin. Pek iyi hatırlamıyorum. Yo, hiç hatırlamıyorum. Ama o çayıra gittiğim zaman sanki bu yeni bir şey değilmiş, garip değilmiş gibi geldi. Daha önce de olmuştu bana sanki. Ama aslında hatırlamıyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Sanırım. Belki de sende olan şey atavistik. Durun söyleyeyim, özür dilerim. Sözünüzü kesmek istemedim. Ama neye benzediğini anlatayım. Sanki esrar falan çekmişsiniz de her şey harikulade olmuş gibi. Aslında ona da benzemiyor çünkü esrarla hiçbir zaman o düzeye ulaşılamaz. Ulaşılacağı sanılır. Ne demek istediğimi anladınız mı? Hayır. Hiç esrar falan kullanmaz mısınız? Hayır, hiç gerek duymadım. İç değerlerim bozulmamış durumda. Öyle bir şeydi işte. Anlıyorum. Parmağın nasıl? Bir şey yok. İşin önemli yanı, o duygu geçtikten sonra bahçenizde otururken kendimi dinlenmiş buldum. Düşüncelerim netleşmiş gibi oldu. Artık aklım karmaşık değildi. Kara eylücüleri cezalandırmaktan bir şey çıkmayacağını anladım. Şiddet insanı hiçbir yere vardırmaz. Evdeki konunun çözümüyle ilgisi yoktur. Şimdi tek istediğim evime dönmek. Orada bir süre kendimle ilişki kurmaya çalışacağım. Sonra belki, bilemiyorum. Çevremde olup bitenlerle ilgilenirim, onlarla uğraşırım. Bardağına biraz daha şarap aldı, dikip bitirdi. Elini Hel'in kolu üstüne koydu. Herhalde size çok dert oldum dedi. Hani karın ağrısı denilen türden. Keşke bunu telafi etmek için elimden bir şey gelseydi. Hel kızın bu saydam imasına gülümsedi. Hannah bu arada gene şarap alıyordu. Acaba Hannah burada kaldığınıza üzülüyor mudur dedi. Neden üzülsün? Yani geceyi burada birlikte geçirdiğimiz için demek istedim. O cümlenin sence anlamı ne? Birlikte yatacağız. Birlikte yatmak? Aynı yerde yani. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Hel ona konuşmadan baktı. Geçirmiş olduğu mistik tecrübe, her ne kadar dengeli bir ruhun, ruhsal barışın simgesi olmayıp fazla gerilim ve umutsuzluğun getirdiği tek bir tecrübe bile olsa, kızı onun yüzünde yüceltmişti. Ama bu durum ona imrenmesini de önleyememişti. Kendisini yıllar önce kaybettiği, belki bir daha da bulamayacağı bir veriyi bu budala küçük kızın bulmuş olmasından ötürü. Düşününce bu imrenme duygusunu çocukça buldu. Küçüklüktü bu. Ama bunu anlamak duyguyu içinden silmeye yetmiyordu. Hanna kaşlarını çatarak mumun alevine bakıyor, kendi duygularını anlamaya çalışıyordu. Size bir şey söylemem gerek dedi. Şart mı? Size dürüst davranmak istiyorum. Zahmet etme. Yo, istiyorum. Tanımadan önce bile hep düşünürdüm sizi. Hayal kurar gibi. Amcamın hakkınızda anlattıklarını, böylesine genç olmanıza çok şaştım. Duygularımı tahlil edersem herhalde bir baba özlemi çıkacak. Baba koruması. Şu anda koskoca bir efsaneyi etiyle kemiğiyle karşımda görüyorum. Korkmuştum. Aklım karışmıştı. Beni korudunuz. Beni size çeken psikolojik güdülerin hepsini görebiliyorum. Siz de görmüyor musunuz? İkinci bir ihtimali hiç düşündün mü? Sağlıklı bir genç kadınsın ve cinsel birleşme sonucu zevkin doruğuna ulaşmak istiyorsun. Olamaz mı? Yoksa böyle olması psikolojik açıdan yeterince kaliteli değil mi? Hanna ona baktı ve başını salladı. İnsanı yerine oturtmayı iyi biliyorsunuz doğrusu dedi. Üstüne örtecek bir örtü bırakmıyorsunuz. Bu doğru. Belki de uygarlık dışı davranıyorum. Özür dilerim. Ama bence sana ne oluyor söyleyeyim. Yalnızsın ve zihnin karmakarışık. Birinin sana sarılıp seni avutmasını istiyorsun. Batı kültüründen geldiğin için bunu nasıl isteyeceğini bilemiyorsun. Bu yüzden pazarlığa girişiyor, sarılmaya karşılık seks vermeyi kabul ediyorsun. Batılı kadınlar hep yapar bunu. Çünkü karşısında yalnızca batılı erkekleri bulabilir. Onların da sosyal ilişki kavramları kısırdır. İlle de seks isterler, nakit gibi. Çünkü ilişkinin yalnız o kısmında rahat ederler. Bayan Sten, bu gece benimle yatabilirsin. Tabii istediğim buysa. Gerek şükran duygusundan, gerekse fazla şaraptan gözleri nemlenmişti Hanna'nın. İstiyorum, evet dedi. Ama insanın içinde uyuyan hayvan yalnızca iyi niyetle kontrol altında tutulamıyordu. Her kızın ilgisini sezdikten ve alfa teta senkopasyonunu, yani cinsel isteğini hissettikten sonra gösterdiği tepki yalnızca kızı reddedilmekten korumak olmadı. Bir kez Hannah'ın tüm sinir uçları cildinin yüzeyine yakın, son derece duyarlıydı. Olgun bir meyve gibiydi. Genç olduğu için onu hazır duruma getirmek biraz zaman alıyordu ama bu mekanik sıkıntıdan sonra onu doruk noktasında tutmak hiç de güç değildi. Gözleri yukarıya doğru kayarken mırıldandı. Yo, lütfen, bir daha yapamam, ölürüm bir kez daha olursa. Ama istemeyerek başlayan kontraksiyonları giderek sıkıştı, kendini dördüncü orgazmı içinde soluk soluğa buldu. Hel bu durumu uzatıyordu. Ta ki kızın tırnakları halının tüylerini yolmaya başlayıncaya kadar.